Ayrım 2. Ağrının Derinliği, Ece Temel Kur'an. 1. Bizim ve sizin küçük hanım, hiç değilse bir ruhumuz var. Ben kimsenin dağını çalmadım. Los Angeles'ta güneş batıyor. Venice Beach'te uzakta davullar çalıyor siyah adamlar. Genç, sarışın kızlar ellerinde viski şişeleri dans ediyorlar. Okyanus gri bir boşluk sadece. Gök ve su birbirine bulanıyor, çizgisiz. Hangisi ötekine rengini verir? Hep merak ederim. Önce deniz mi karar verir gri olmaya, yoksa gökyüzü mü küser önce? Ben de griyim galiba. Bulanık bir fotoğraf gibi oturuyorum kumsalda. Uzun, zor, derin kayıplarla dolu yolculukların ardından bu son durakta son sigaramı içiyorum okyanusa karşı. Yurttaş fotoğraf makinesiyle oynuyor yanımda. O da gri galiba. Bir türkü söylemeye başlıyor dertle. O anda görüyorum onu, biraz ötede oturan, yalnız genç kadını. Türkü başlar başlamaz, irkilerek bize dönüyor başı. Kumral, kıvırcık saçlı. Benim gibi, gözleri benimkiler gibi, koyu kahverengi. Yaşımız bile aynı belki, burnu, ağzı ve sert bakışları. Besbelli, köklerimiz aynı. Fark edildiğini görünce okyanusa dönüyor yüzünü. Ama gözümün kenarı görüyor dönüp dönüp baktığını, hep biraz daha çok bakmak istediğini. Çünkü biz biliriz birbirimizi. Çünkü o bir Ermeni. Ve anlamasa bile artık dilini biliyor bu türkünün eski ülkeden geldiğini. Geriliyor, görüyorum. Dertleniyor, sinirleniyor, kızıyor, sonra kendine yediremiyor böyle hissetmeyi, vazgeçiyor. Görüyorum tek tek ne hissettiğini. Sonra yeniden başlıyor döngü, geriliyor, dertleniyor, sinirleniyor. Kendisinin, annesinin, hatta anneannesinin bile değil, daha öncekilerin yaşadığı bir acı geçiyor omurgasından. Ne yapacağını bilemiyor. Ne diyeyim ben sana şimdi? Benim Ermeni kız kardeşim, ben sana ne diyeyim? Özür dileyim mi istersin? Kalabalıkların dilediği özrün kıvamı hakikatle olmuyor. Çok ucuza gidiyor özürler bu yüzyılda. Uçakla havalara, üzgünüz yazılı veriyor. Dağılınca üzüntü bulutu, unutuluyor her şey. Ya da büyük, büyük babaların günahları için hala gidip İsrail'in kibbutzlarında çalışan Alman çocuklar gibi kendi dillerinden utanarak büyüyorlar. Yazık değil mi? Sen benim bebeğimin suçlu doğmasını mı istersin? Dünya ihtiyarladı ve günahlarını hatırlama yaşına girdi, biliyorsun sen de. Güneş buzları eritiyor ve yeryüzü suya batarken af diliyor tarihinden bu zalim ihtiyar. Oysa öyle az ki zaman, belki de günahkarlar kurbanlarıyla birlikte ölecekler. Bunca söz, bunca küskünlük boşa gidecek, anlıyor musun? Benim ülkemde insanlar insanca yaşasın diyen insanlara kıyılıyor hala. Minnacık çocukları işkence ediyorlar, biliyor musun? Benim ülkem bugünüyle yüzleşemiyor sevgili kardeşim. Senin 100 yıllık acını nasıl senin gibi canlı hissetsin? Al işte, dürüstçe söylüyorum, durum bu. Ama doğru. Senin yasını tuttuğun katliam, benim ülkemde vahşetin sıradanlaşması tarihinin başlangıcıdır. 1915 yazı, evet kardeşim, ülkemde ölümü sessizlikle örtmenin ilk hasatıdır. O hasattı işte, büyük ninen ve büyük dededen ülkesiz kaldı. Halkın ölülerini sırtlarında taşıyıp uzaklarda kendi kendini yeniden kurdu. Acı bir süre sonra evinizin direği oldu, direğinize tutundunuz. Tutunmayanların yok olup gideceği söylendi halkına. Kaybolmaktan korkup daha çok tutundular böylece. Tıpkı benim halkımın ülkesini kaybetme korkusuyla unutuşa tutunduğu gibi. Onlara da bunu yapmaları söylenmişti çünkü. Senin ve benim gibi kadınlar yeni çocuklar doğurdular eski korkuları çoğaltacak. Bana nasıl haksızlık edildiyse geçmişe dair gerçekler anlatılmayarak, sana da haksızlık edildi çocuk yaşta bütün acı gerçekler durup durup yeniden anlatılarak. Bebekler olarak doğmuştuk oysa ikimizde. Nasıl kurdular bizi? Düşünsene, anlattıkları hikayelerle. Ne senin ölümle ilgin vardı, ne benim yalanla. Bak şimdi, dünyanın bir ucunda, bir okyanusun kıyısında birbirimize nasıl bakıyoruz? Birbirimizden gözlerimizi kaçırıyoruz. Halimize bak, nasıl kıvranıyoruz? Benim Ermeni kız kardeşim, ben sana ne diyeyim? Anlıyorum, diyebilirim, hissediyorum, paylaşıyorum. Kardeşim, ben seninle konuşmak istiyorum. Ağlanacaksa ağlansın, gülünecekse gülünsün. Hatırlansın, tamir edilsin ve herkes yeterince sarılıp ağladığında unutulup gitsin istiyorum. Ama üstü örtülerek değil, anne tükürüğü gibi sözcüklerle yaralarımız iyileştirilerek, iyileşerek unutulsun istiyorum. Sen kendini yaradan kurma, ben kendimi suçtan. Biz bunlardan ibaret değiliz, öyleymişiz gibi konuşmayalım istiyorum. Bak, şu davullar çalan siyah adamlara, sarışın kızlara bak, dans ediyorlar. Ne bizi bilirler ne de yüzyıllık bir hikayenin iki ucu olduğumuzu. 24 Nisanlarda sizinkiler bağırıyor bir taraftan, bizimkiler öte yandan bağırıyor sesinizi bastırmak için. Onlar bir tek bağıran o esmer insanları biliyorlar. Bizim yüzyıllık hikayemizi soykırımdı, değildi diye iki sözcüğe indirgememizi izliyorlar. Biz o yüzyıllık hikayeye bakılırsa bu kumsalda konuşacak en son iki kişiyiz. Ama işte o yüzyıllık hikaye yüzünden biz seninle bu kumsalda birbirine en çok ait iki kişiyiz. Ne istiyorum biliyor musun? Seninle şakalaşabilmek istiyorum. Sen benimle dalga geç istiyorum. Ben seninle dalga geçeyim. Birbirimize bu kadar güvenelim istiyorum. Benim derdim budur. Ben seninle herhangi biri olmak istiyorum. Sen benimle herhangi biri ol. Kendimiz neysek o olalım. Başka da bir şey olmayalım istiyorum. Neyim varsa onunla gel bana. Evlerimizin yükünü birbirimizin sırtından indirelim. Bilelim, kabul edelim, paylaşalım ve yürüyüp gidelim tarihin üzerinden istiyorum. Bugüne gelelim. Bize geri gelelim istiyorum. Hikayelerle kurulmuş hallerimize değil, kendimize gelelim istiyorum. Merak edelim ve birbirimize hayret edelim istiyorum. İnsanlığın temiz hayretinde buluşalım istiyorum. Ben bu basit cümleleri kurabilmek için zor bir yoldan geldim. Yüzü sana ve bana benzeyen adamlarla ve kadınlarla konuştum. Çocuklarla, ülkeler boyunca. Sana bu kumsalda bana bunları düşündürten bütün o yolu anlatabilmek isterdim. Sevgili Ermeni kız kardeşim, sen de bana doğru benim yaptığım gibi aidiyetinin korkularından soyunarak yola çık isterdim. Biz seninle ikimiz çocuklar doğuralım ve onlara bütün bunları anlatmak zorunda kalmayalım isterdim. O çocuklar bu dünyada birbirini bulsun, ikimiz kadar yalnız olmasın isterdim. Bunları demek isterdim. Demedim. Sessizce durduk öyle. Birbirimizin varlığını bilerek. İkimiz de yüzümüzü okyanusa döndük. Su, gri bir boşluktu sadece. Gök ve su birbirine bulanıyordu, çizgisiz. Hep gri, hep boşluktu ötesi. Tıpkı sonuna gelinen bu yolculuğun başladığı yerdeki gibi, tıpkı bu kumsaldan çok ama çok uzaklardaki o ülkedeki o gri boşluk gibi. Boş griliğe doğru parmağını belirsiz bir noktaya doğru uzatıp konuşuyor heyecanla. Senin gibi aynı, o da bir haftalığına gelmiş. Ermenistan, Rus topraklarına katılınca görmek istemiş Ararat'ı. Fakat yine böyle yağmur olunca görememiş. İşte o zaman demiş ki, sen Ararat'san ben de Çar'ım. Ben seni göremediysem sen de Çar'ı göremedin Ararat. Bu da senin göreceğin son Çar olsun. Hakikaten de o Çar, Ararat'ın gördüğü son Çar olmuş. Çünkü Çarlık yıkılmış. Hikaye bitiyor ve Erivan'ın simgesi Ermenistan ana heykelinin, Mayr Hayastan'ın dikili olduğu tepede Ararat'ın olması gereken gri boşluğa bakıp manasızca duruyoruz. Benjamin anlattığı hikayeye gülmemizi bekliyor ama foto muhabir arkadaşım yurttaş sadece sinirli. Arkadaş, lanetlendik biz. Söylüyorum sana, bu yağmur bir hafta dinmez. Ararat'ı çekemezsek bu dizi yatar bence. Ermenilerle uğraşırsan başına işte bu gelir. Üç kişi öylece duruyoruz. Bütün bu durumun suçlusunun kendisi olduğuna kesinlikle emin olan Benjamin, yarım metrelik objektifiyle ufukta Ararat'ı arayan, yurttaş ve Ararat'a en az çar kadar kızgın olan ben. Benjamin, 5 saniye aralıkla. Burada olacaktı ama, diyor koskoca dağ kendisi bir yere koymuş da bulamıyormuş gibi. Ellerini ovuşturup duruyor. Muhakkak ki Ararat her an çıkabilir diye o çıkıncaya kadar bizi oyalamak için kendi hikayesini anlatıyor. Biz de işte 15 yıl önce göç ettik buraya. Kadın iç çamaşırı satarım diye düşündüm ama donların tanesi 2 dolar. Adam zaten kazanıyor 3 dolar. Satamadık. İnat ettim. Yok, olmuyor. Derken sana kız bulalım dediler. Orada da rezil olduk. Niye? Boydan. Buradaki kadınlar maşallah boylu. 10 tane kız baktık. Buradakiler fakirdir ama borç harç illaki yemek yedirir. Piu, ne yemekler yedim o zaman. Sonra bir gün. Ermenistan'daki bütün pantolonlar Benjamin'e uzun geldiği için paçaları hep ıslak. Karısı onu para kazanamadığı için evden atmak üzere ve aslında tam olarak mihmandar da sayılmaz. Ermenistan'daki bütün pantolonlar Benjamin'e uzun geldiği için paçaları hep ıslak. Karısı onu para kazanamadığı için evden atmak üzere ve aslında tam olarak mihmandar da sayılmaz. Bir dizi tesadüf eseri bizimle birlikte. Bizi sürekli yanlış yerlere götürmesine, ciddi röportajların arasına girip kendi fikirlerini etraflıca açıklamasına, çekilen her fotoğrafta kendisinin de önde poz vermesi gerektiğine inanmış olmasına ve kesinlikle çok konuşmasına rağmen onu bırakamıyoruz. Çünkü, şunu da söyleyeyim, Erivanlara fark etmez. İster İslamcı ol, ister komünist. Türk olsan da fark etmez. Misal, çıksak sokağın ortasında, biz Türküz diye bağırsak, iyi, memnun olduk derler. Ha bir de çenebaz millettir, hemen konuşurlar. Neden dersen? İnsanın düşünmesine bile izin vermeyecek kadar çenebaz olmasına rağmen Benjamin'i bırakamıyoruz. Çünkü, hani diyorlar ya, İsviçre gibi filan diyorlar. Burası da öyle işte. Bir tek işte para yok. Fakat yukarıdakiler muazzam götürüyorlar. Piu. Götürmeseler, ekonomi düzelse burası tas tamam İsviçre. Burada aslında şey olsa, bırakamıyoruz Benjamin'i diyordum. Çünkü Benjamin, arabaları çarpışıyor mesela. Tamam, şimdi kavga edecekler diyorsun. Bakıyorsun biri, ah Bercan diyor. Piu. Sarılıyorlar birbirlerine. Çok sakin insanlar yani. Bir de çok eğitimli bunlar. Bizim hanım misal Allah'ın köyünde endüstri meslek lisesi okumuş. Zaten burada kadın çok güçlü. Boşanırken bile ev alman gerekiyor. Sokakta da kadına laf atma, sarkıntılık olmaz. Burada trafik polisine 1.000 dram derler. Çok rüşvet alıyorlar. 1.000 dram verdin mi istediğini yap. Piu. Evler de hep kendilerinin. Zaten burada evler kira olsa devrim olur. Vaktiyle almışlar Sovyet zamanında. Zaten bunlar... Onu bırakamıyoruz, evet. Çünkü bizimle birlikteyken buradan çok uzak ve İstanbul'a bir o kadar yakın. Bu coşkusu evden gelen birilerini bulmuş olmak, 15 yıldır yaşadığı, çocukların doğduğu bu yabancı memleketi gönlünce anlatmak, hatta memleketlisi saydığı bize Ermenistan dedikodusu yapmak ona iyi geliyor. Fazlaca konuşarak gösterdiği bu ev hasreti, evden gelenleri bulma neşesi o kadar içimize işliyor ki Benjamin'i bırakamıyoruz. Benjamin'in hikayeleri bitmek bilmiyor ve fakat durduğumuz tepede soğukta çekilmez halde Benjamin'in sözünü bak Benjamin diye derin bir nefes alarak kesiyorum. Yüzüne son derece profesyonel bir ifade vermeye çalışırken fazladan bir sürü mimik yapıyor. Benjamin'cim sana 3 kere anlattım. Bizim insanlarla konuşmamız lazım. Türkiye'deki insanlara burayı anlatmam lazım ki Ermenileri anlasınlar. Böyle bir yazı dizisi ilk kez yayınlanacak Türkiye'de. Ne kadar çok insanla konuşursak o kadar iyi. Ama sen bizi Allah'ın soğuğunda dağın tepesine çıkardın. İncin top oynuyor. Sen söyle Benjamin ne yapayım ben şimdi? Birden boyu daha da kısalıyor, paçaları daha da ıslak, yüzü der top olup büyük gözünün ardına saklanıyor. Ararat olsaydı iyi olacaktı da, diyor. Sesi cümlenin sonunda yok olacak kadar küçülüyor. Bugün de çıkmayacağı tuttu. Benjamin günlerce aynı şeyi söylüyor ufka bakarak. Bir görebilseniz çok güzel görünür buradan Ararat. Erivan'a geldiğimiz o ilk pazar günü şehir bu tatlı çenebaz Ermenisiyle karşılıyor bizi. Bir de Ararat'ı bizden saklayan sonsuz griliyle. Benjamin'in anlattığı, takip etmesi imkansız, sayısız hikayeyle tepeden aşağı inerken yurttaş durup bir sigara yakıyor. Çok güzelmiş be burası. Allah Allah diyor. Niye Allah Allah? Güzel olması niye enteresan? Ermenistan ve Ermenilerle ilgili binlerce haber yapılmasına rağmen bu şehrin neye benzediğini Türkiye'de belki birkaç kişi bilir sadece. Bir sürü fikrimiz vardır Ermenistan'a dair ama burada yaşayanların nasıl olduğunu bilmeyiz. Üstelik merak da etmeyiz. Bu Ermeni meselesi nasıl bir şeydir ki yanı başındaki şehri merak bile etmezsin? Nasıl bir kapanma halidir ki tek fotoğraf yoktur aklında? Öyle değil midir? Hiç gitmemiş olsanız bile Paris'e, New York'a hatta bombaya dair bir fotoğraf olur aklınızda. Ama sıra Ermenistan'a gelince Türk olduğumuz için hayal bile etmeyiz bu yasaklı komşuyu. Üstelik Ermeni meselesi üzerine yazılar yazmış olan ben bile şimdi şaşırıyorum. Orta Doğu'ya sürgün göndermiş gibi görünen bu Avrupa şehrine, güzelliğine, bu kadar yakın olanı görmemek için özellikle bakmamak gerekir herhalde. Üstelik Erivan'ın ışıkları Kars'tan görülebilirken. Yurttaş durup şehri tepeden çekmek istiyor, ben de oturup şunları not ediyorum defterime. Türkiye'nin dört bir yanından ışıklar görünür. Van'da sarı tütünlü, filtresi sigarasını yakar biri, İran'ın ışıklarına karşı. Urfa'da biri, Suriye ışıklarına bakarak paketler karşıya geçireceği bayram hediyelerini. Hakkari'de bir çocuk yüksek bir tepeye çıksa koşarak Welcome to Kürdistan yazısını görebilir ve İzmir'de bir kadın rakı kadehi elinde efkar gönderir denize dökülüp karşı kıyıya geçenlere, geçemeyip ruhları Ege Denizi'nde yüzenlere. Ama hepsi ertesi gün kendisine bu kadar yakın o memleketlerle ilgili öfkeli ve uzak manşetler okur gazetelerde. Çünkü üç tarafı denizle, beş tarafı kederle çevrilidir bu toprağın. Belki gidenler kalanlardan kalabalıktır. Muhakkak ölenler yaşayanlardan. Çünkü en yakınımızdakileri uzaklara itmek üzerinedir yan yana yaşama geleneğimiz. Biz her gece ışıklarını gördüklerimize bir kere bile bakmamaya alışmışız. En yakınımızdakilerdir bizim en uzak komşularımız. Yurttaş parmağıyla tepedeki namlusu Türkiye'ye çevirmiş topu gösteriyor. Bak diyor, bizim memlekete çevirmişler topu. Gülüp devam ediyor. Ağrı Dağı'nda askerlik yapanlara Ermeniler saldırırsa ne yaparız diye plan yaptırırlar her gün. O sırada bir kuş konuyor namluya. Küçük bir şaka gibi. O kuş bizim ilk Ermenistan fotoğrafımız oluyor. Tepeden şehre bakıyoruz. Erivan'ın daireler halinde genişlediği buradan açıkça görülüyor. Şehrin planını çizen mimar Alexander Tamanya'nın heykeli bu tepenin tam altında. Ötede Botero'nun tombul kedi heykeli. Aşağı inip şehrin içlerine doğru yürüdükçe başka heykeller. Bir halkın dipnotları gibi duruyorlar şehirde. Devrimden önce şehrin kızlarına çiçek dağıtan ihtiyar adam, su satan çocuk, ünlü besteciler. Türkiye sokaklarında rastlayacağınız heykeller çoğunlukla Atatürk heykeli olacağından bu çeşitlilik şiir gibi geliyor insana. Benjamin heykellere bakıp not aldığımı görünce yoksul bir adamın sözlerini söylüyor bana. Bunlara çok para veriyorlar. Ermeniler çok meraklıdır sanata. Yurttaş durmuş duvar kenarında etrafı taşlarla çevrilmiş bir boşluğun fotoğrafını çekiyor. Benjamin gülerek çeviriyor duvardaki yazıyı. Ermeni ailelerin ısınmasını sağladığın için sana minnettarız diyor. Ya bu insanlar çok komikler. Gülüp duruyor. Kestikleri ağaca anıt yapmışlar. Benjamin şehrin çocukluğuna gülüyor. Onun gülmesine bakıyorum. Belli ki bu insanları 15 yıldır burada yaşamasına rağmen kendi halkı gibi görmüyor. Onun halkı sanki uzakta, Ararat'ın olduğu yerde, Türkiye'de. Ermeni olmasına rağmen belli ki kendisini Ermenistan'a değil, Türkiye'ye ait hissediyor. Kendine hiç Erivanlı demiyor, o bir İstanbullu. Ben onun nereye ait olduğunu düşünürken turistik eşyalar satan dükkanların önünden geçiyoruz. Vitrindeki nar biblolarını gösteriyor. Nar, Ermenilerin simgesidir. Evlenirken nar kırdırırlar gelinlere. Kaç nar tanesi dökülürse o kadar çocuğu olacağına inanılır gelinin. Bereket simgesi gibi. Nar üzerine birkaç soru soracak oluyorum. Benjamin yine dalgacı tavrına geri dönüyor. Onun şehri böyle anlatışı bir Türk işçinin Almanya'yı anlatmasına benziyor biraz. Yerleştiği yerde yabancı, hayran ama alaycı. Evinde yabancı olmak, yabancı olduğun yerde evinin olması ne yapıyorsa bir insana, Benjamin de öyle Erivan'da. Evini başkalarına anlatırken uzaklaşırsın ya ondan, cümleler kurmaya başladığında evinle ilgili evin yeniden kurulur aslında. Öyle biraz. Ve Benjamin bütün bu karmaşayı hafif alaycı tavrıyla örtüyor. Sanırım kafa karışıklığını böyle gizliyor. Fotoğraf çekmek için boş boş dolanıyoruz sokaklarda. Neden adamlar hep siyah deri ceket giyiyor? Tüf taşından yapılmış binalarda Kiril alfabesinin sökülmüş harflerine ait izler üzerine Ermeni alfabesinin harfleriyle yenilenen tabelalar bile kaldırılıyor artık. Yerlerine çok uluslu markaların İngilizce yazıları takılıyor. Bu geçiş Ermenilerin nerelerini söküyor? Ya yaşlı kadınların İngilizce dilenmesi? Niye kafelerde ayrı ayrı bölünmüş odacıklar var? Şehrin ortasındaki boş kaidede daha önce ne heykeli vardı? Garsonlar neden servis yaptıktan sonra gidip masalarda oturuyorlar? Anaokulu çocuklarının önünde biriktiği, vitrininde dev simli pastalar olan dükkanlar neyin nesi? Kitapçı vitrindeki kitapların üzerinde niye otel resimleri falan var? Niye Ermenistan ana heykelin estetiği diğer heykeller gibi değil? Benjamin'in söylediği şu nar hikayesinin aslı var galiba. Birçok vitrinde nar bibloları, natürmortları. Neden bu kadar önemli nar Ermeniler için? Hep nar taneleri gibi dünyaya dağıldıkları için mi? Hep nar taneleri gibi kırılmak yüzünden nar taneleri kadar çoğalmak zorunda kaldıkları için mi? Ne hayret vericidir. nar hep mucizevi. Ermenilerin dünyanın her yerinde olduğunu söylerler. Tıpkı kırılmış bir narın günler sonra ortaya çıkan hınzır taneleri gibi mi? Şehre bir ülkenin vitrine bakar gibi bakarken akşam oluyor Erivan'da. Benjamin evine dönüyor. Biz en canlısından bir bar buluyoruz kendimize. Cheers. Latin havaları çalıyor içeride. Duvarda bir Ararat resmi, yanında bir de Che Guevara. Uzun saçlı rocker işletmeci yaklaşıp, hoş geldiniz diyor İngilizce. Hoş buluyoruz. Müzikten, Latin Amerika'dan, öteden beriden şakalaştıktan sonra soruyor. Nereden geldiniz? İstanbul'dan. Bozuluyor. Konstantinopol demek mi istediniz? Size öylesi iyi geliyorsa öyle olsun. Aynı yerden bahsediyoruz nasılsa. Sakinleşmiyor adam. Ararat'ın resmini gösteriyor. Konstantinopol'ü de bu dağı da bizden çaldınız. Ben mi? Diyorum gülerek. Ben kimsenin dağını çalmadım. Gülmesini bekliyorum ama hiç de gülecek gibi değil. Türk değil misiniz? Duraklıyorum. Türk? Türksün işte. Ararat'ı çaldınız bizden. Bir şaka izi arıyorum adamın yüzünde. Nafile. Öyleyse ben de Çen'in resmini gösteriyorum gülerek. Bütün dağlar için konuşmuş bir adamın önünde bir dağın kime ait olduğunu kavgasını yapmak sizce de biraz tuhaf değil mi? Soykırımı tanımıyorsanız lütfen bu barı terk edin. Boş boş bakıyorum. Barı bırakıp çıkıyoruz. Yurttaş çok kızgın ama benim kafam Suriye takılıyor. Sen Türk değil misin? Türk. Nasıl da sıyrılıp çıkıverdim içinden, esprilerle filan, gülerek falan. Tıpkı Benjamin'in yaptığı gibi alaycılıkla. Türk. Viyana kapılarına dayanan, Kürtleri döven, Ermenileri süren, lokum ve şiş kebap, bıyık ve belly dance, göbek dansı. Böyle görünüyor dışarıdan. Ama içerideki nedeni, Türk sözcüğünün o kadar büyük bir bagajı var ki bir Türk için. Solcu annemin, onun arkadaşlarının kendilerini Türk diyen adamlar tarafından işkenceden geçirilmesi, ilkokulda lisede kar altında Türklüğümüzle ilgili çekilen nutuklar, kendinin en önemli özelliğinin Türk olmak olduğunu söyleyen genç adamların üniversitede arkadaşlarımı dövüşü, ya Allah Bismillahü Ekber nidalarıyla belleri silahlı adamların sokaklardan geçişi, Anadolu'da Türklük adına yapılan katliamlar ama en önemlisi Kürtlerle, Ermenilerle, orduyla ilgili her yazımdan sonra gelen tehdit mektuplarındaki o soru, sen Türk değil misin? Tıpkı Cheers adlı barda sorulduğu gibi aynı kızgınlıkla. Türk olunca onlardan mı sayılır insan? Bunların parçası olmadan Türk olmak mümkün müdür? Ben bugüne kadar kendime niye hiç Türk demedim? Bir Fransızdan, İngilizden daha çok sakınmamı gerektirecek bir şey mi var? Ne düşünürsem düşüneyim, işte bu ülkede şimdi olduğumu hiç düşünmediğim bir şey. Bir Türk'üm. Onlara göre bu kesin. Hem de bir Alman ne kadar Alman ise İsrail'de, bir İsrail'i ne kadar Yahudi ise Ramallah'ta, Fransız ne kadar Fransız ise Cezayir'de, bir Amerikalı nasıl Amerikalı ise Kızılderili'nin topraklarında vesaire vesaire. Ne kadarını paylaşırız geçmiş günahların? Ne hissetmeli insan o günahlarla ilgili? Hatta bir şey hissetmeli mi kendisinin işlemediği günahlar hakkında? Nasıl dinlemeli günahın sana da ait olduğuna inananları? Nasıl konuşmalı sana, seni hiç tanımadan öfkeli olanlarla? Anlıyorum ki kendim gibi gülebileceğim bir şehir olmayacak Erivan. Kendimden önce bir Türk olacağım burada. Benim Türk olduğumu anladıkları anda onlar da Ermeni olacaklar. Tıpkı bir Alman'ın bir İsrail'in yanında kendisi değil de bir Alman olması gibi. Tıpkı bir Yahudinin şakalarının Ramallah'ta pek komik bulunmayacağı gibi. Tıpkı beyazın yanında siyahın daha koyu görünmesi gibi. Olduğunu düşünmediğin bir şeyi olmaya zorlanmak gibi. Böylece azami süratle başlıyoruz Ermenilerin kalbine doğru çıkılan yolculuğa. O günden itibaren her şey tıpkı başladığı gibi bir bombardıman olarak devam ediyor. Nerede, nasıl biteceğini hiç bilmediğim yolculuk. Erivan'da, gerisinde ne olduğunu hiç bilmediğim sonsuz bir grilikle başlıyor. İkinci ayrımın sonu sayfa 38.